Gerçekten.
Gerçekten. Dolayısıyla adımız da
yemekleri, hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınından Hayatın Seslerinden merhaba. Bugün 30 Mart 2020 Pazartesi, saatlerimiz 15.05'i gösteriyor, haftanın ilk iş gününde sizlerle birlikteyiz. Bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRTMemleketimFM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Cep telefonu ya da tabletinize TRT TV uygulamasını indirerek de bizleri dinleme imkanına sahipsiniz efendim. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen paylaşalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram adreslerimiz TRT Hayatın Sesleri. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye virüse karşı tedbir ve önlemlerini artırarak mücadeleye devam ediyor. Her birey üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğinde en kısa zamanda bu salgının yayılmasını önlemiş olacağız ve inşallah milletçe feraha kavuşacağız. Siz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM dinleyenleri fark etmişsinizdir. Alınan önlemler kapsamında herkesin sağlığı için bir süredir stüdyolarımıza konuk almıyoruz. Sosyal izolasyonu sağlamak ve mesafeyi korumak için canlı telefon bağlantılarıyla sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bugün antropoloji bilimiyle pandemi ilişkisini konuşacağız efendim. Pandemiler neden bu bilimin çalışma konularından biri? Tarihi kayıtlarda yer alan pandemiler neler? Pandemiler birer biyolojik silah mı? Dünya bu salgından nasıl etkilenecek? Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Vahdet Özkoçak bu sorulara yanıt vermek üzere telefon attığımızda bizlerle olacak. Avrupa Birliği koronayla ortak mücadele planı üzerinde çalışıyor. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği üye ülke liderleriyle sanal zirve yaparak koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan sorunları ele aldı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Avrupa Birliği olarak koronayla mücadele için alınacak tedbirleri sıraladı. Diğer yandan Avrupa Birliği koronavirüs nedeniyle zor durumda olan ülkeler için kulis yapıyor. İran başta olmak üzere ambargo altındaki bazı ülkeler için çaba sarf ediyor. Avrupa Birliği savaş içindeki ülkelere yönelik Birleşmiş Milletler'in ateşkes çağrısına da desteklerini açıkladı bu arada. Bu başlıklar altında Avrupa Birliği'nin virüs nedeniyle giriştiği çalışmaları ve beklentileri değerlendirmek üzere Belçika Brüksel'den Euro Akademik Başkanı ve politika analisti Mustafa Ulusoy telefon attığımızda olacak. Şimdi sizleri güzel bir şarkıyla baş başa bırakıyoruz. Ayna söylüyor. Duydun mu?
Gece vurdum pencereme, duydun mu? Geri geldim neden diye sordun mu? Seni nasıl sevdim sen de duydun mu? Dağlarında duman ettin sen beni. Gece vurdum pencereme, duydun mu? Geri geldim neden diye sordun mu? Seni nasıl sevdim sen de duydun mu? Dağlarında duman ettin sen beni. Koca dünya döner durur, su akar yolun bulur. Aşıkların umudu umut mudur? Seni öyle sevdim ki hiç kimseye yar etmem ben. Gözlerin hala öyle bulut mudur? Gece vurdum pencereme, duydun mu? Geri geldim neden diye sordun mu? Seni nasıl sevdim sen de duydun mu? Dağlarında duman ettin sen beni. Gece vurdum pencereme, duydun mu? Geri geldim neden diye sordun mu? Seni nasıl sevdim sen de duydun mu? Dağlarında duman ettin sen beni. aşıkların umudu umut mudur? Seni öyle sevdim ki hiç kimseye yar etmem ben. Gözlerin hala öyle bulut mudur? Gece vurdum pencereme, duydun mu? Geri geldim neden diye sordun mu? Seni nasıl sevdim sen de duydun mu? Dağlarında duman ettin sen beni. Gece vurdum pencereme, duydun mu? Geri geldim neden diye sordun mu? Seni nasıl sevdim sen de duydun mu? Dağlarında duman ettin sen beni.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Şu an telefon attığımızda Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü öğretim üyesi Doktor Vahdet Özkoçak hattımızda. Vahdet Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sayın Can Hoca.
İyisinizdir inşallah.
Çok şükür, çok şükür. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyi olmaya çalışıyoruz. Allah inşallah bizleri hep birlikte güzel günlere çıkartır.
İnşallah.
Vahdet Bey, malumunuz olduğu üzere Dünya Sağlık Örgütü 12 Mart'ta koronavirüsü pandemi ilan etmişti. Tabii bu pandemi ilan edilmesinin de özel kriterleri var. Yeni ortaya çıkan bir virüsün insandan insana kolay bir şekilde hızlıca yayılıyor olması bu kriterlerden birisi. Sizin alanınız olan antropoloji ile bir ilişkisi var pandeminin. İsterseniz sohbetimize böyle başlayalım. Tabii pandemilerin antropoloji ile ilgisi nedir?
Sayın Çamlıca, aslında 4 ila 6 haftalık bir gecikmeyle oldu. Burada hem Dünya Sağlık Örgütü, hem Çin, hem de baktığınız zaman yayılımı fazla olduğu İtalya ve şu an İngiltere ve Amerika'yı da bu potaya koyabiliriz. Onların bir ihmalkarlığı var aslında baktığınız zaman. Pandemi ilanında maalesef vakaların açıklanmaması, yaklaşık 15 gün ilk ölümün saklanması ve diğer durumlardan dolayı yurt dışındaki vatandaşlarımız da tabii ki tedirgin oldu bu durumda. Biz bunlarla beraber 3 haftalık bir zamanı, yaklaşık 1 aylık bir zamanı çok iyi kullandık. Pandemi konusunda Türkiye elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Ama yaptığı konuları bizim antropolojik olarak, yani antropoloji bir insan bilimidir. İnsanın sosyolojik, biyolojik ve morfolojik özellikleri bakımından ele alan bir bilimdir ve antropologlar da benim ağırlı bulunduğum fiziki antropoloji ana bilim dalı da, yüksek lisans ve doktoramı da bu alanda yaptım ben. Fiziki antropologlar da yaşayan insanı hem biyolojik ve biyolojiyle beraber, hem genetik bilimiyle beraber, anatomik yapımızı anatomiyle beraber, tıp, biyoistatistik ve diğer bilim dallarıyla birlikte ele alıyoruz. Evet. Pandemiler bu sebeple bizim tam diziş konumuz. Çünkü her durum pandemi değil Sayın Çamlıca. Bahsettiğiniz konu çok önemli bir konu. Nedir pandemi olan? Geniş coğrafyaya yayılması, insanlığın, yeryüzünde o dönem yaşayan insanların bağışıklığının hiç olmaması veya çok az olması ve aynı zamanda yayılımı çok hızlı göstermesi gerekiyor. Bununla ilgili bir makale hazırladık Nisan ayında. Bu makalenin de çıkmasını bekliyoruz. Çok sıkı çalışmalar yaptık biz de antropologlar olarak, fiziki antropologlar olarak. Ve bu yaptığımız çalışmalarda şunu görüyoruz. Aslında binlerce yıldır iki tip pandemimiz var bizim. Birincisi kolera, ikincisi de veba. Tarih boyunca bilinen ve tüm dünyayı bakın etkileyen başlıca salgınlarımız var. Şimdi bu salgınları biz bilirsek eğer, ona göre tedbirimizi alırız ve korkmayız. Bakın birkaç gündür ben sosyal medya hesaplarımdan da paylaşıyorum. Bazı yayınlarda da aktarıyorum. Lütfen koronayak olmayalım. Korona çok pis bir beladır bizim başımıza gelmiş. Gerçekten kaliteli bir virüs diyorum ben. Çünkü çok çabuk, çok hızlı yayın gösteriyor. Bilim insanlarımız da bunu söylüyor. Kaliteli bir virüs fakat insandan insana geçiyor dediğiniz gibi. Ancak bizim yapmamız gereken tek bir konu var. Korona yap olmadan tedbirlerimizi alarak bizim daha güçlü olduğumuzu bilerek ve psikolojik anlamda kendimizi rahatlatmamız gerekiyor. Bakın hepimiz kilitlendiğimiz tek bir nokta var farkındaysanız eğer. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın atacağı tweet. Vaka sayısına, ölüm sayısına, yayılım hızı nedir? Fakat şunu bilmemiz gerekir. Tarihte dünyayı etkileyen onun üzerinde pandemi oldu. Bu alanlar çok değerli alanlar. Bakın Antonius dediğimiz Galen salgını var. Roma İmparatorluğu'nun hatta çöküşünü ortaya koyan bir pandemidir. Yaklaşık 10 yıl sürmüştür. 7 ila 15 milyon kişi hayatını kaybetmiştir. Ve bu tarihteki bizim bildiğimiz ilk pandemidir. Kayıtlara geçmiş.
Evet.
Diğeri ise Sayın Çamlıca, Justinian vebası. Kayıt altına alınmış ilk vebadır bakın. Konstantinopol'de Avrupa'da başlayan bir salgın önce Mısır'a, bakın oradan Filistin'e, Suriye'ye ve Suriye'den de Anadolu'ya ulaşmış. Düşünebiliyor musunuz?
Evet.
Ve bu hastalık askeri birliklerin şehre getirdiği malzemeler arasında yer alan fareler yoluyla gelmiş. Ve bir hafta içinde veba şehirde hızlı yayılıyor, ölümler başlıyor, sarayın çevresi askeri birliklerce karantinaya alınıyor bakın. Günde birkaç yüz olan ölü sayısı kısa süre sonra bakın binlere ulaşmış. Mezar yerleri dolunca da ölüler denize atılmaya başlanmış. Ve nüfusunun, bakın o dönemki nüfusunun %40'ını kaybetmişler. Bu pandemi de çok önemli. Evet, yayılımı çok hızlı gösteriyor. Fakat şunu unutmayalım. Modern tıp gerçekten çok ilerledi.
Evet.
Biz OECD ülkelerine göre Türkiye Cumhuriyeti olarak yoğun bakımda, yoğun bakım yatağı konusunda gerçekten Türkiye'de çok önemli bir yer aldığını gösterebiliriz. Birinciyiz zaten bakın. Bu verilerin tamamı aslında bizim halkımıza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına birebir veriliyor. Burada yapmamız gereken şey şu aslında. Bu pandemilerde tarih boyunca sanılanın aksine insanların savaşlardan değil de daha çok salgın hastalıklardan öldüğünü bilmemiz gerekiyor. Şöyle bir örnek verelim. 1853-1856 Kırım Savaşı'nda çatışmada ölenlerin sayısı 20 bin. Bakın burası önemli. Hastalıktan ölenlerin sayısı ise 75 bin. Hatta bazı kayıtlara göre 80 bin. Bakın
evet.
Benzer şekilde 1921 ve 1922 Kurtuluş Savaşı'nda çarpışmada ölenlerin sayısı 9.167, hastalıktan ölenlerin sayısı ile 25 bin civarı olduğu söyleniyor. Yani bizim şunu görmemiz lazım aslında Sayın Çamlıca. Pandemiler var. İnsanoğlu bu pandemileri yaşamış ve yaşamaya devam edecek tabii ki. Bu sene Covid-19, önümüzdeki yıl belki Covid-20 olacak. Çünkü çok çabuk mutasyon geçiriyor. Ve bunları bilerek bizim biraz da psikolojimizi hazırlayarak bu işe girmemiz gerekiyor. Bakın Sağlık Kurulu, Sağlık Bakanlığı'ndaki bilim kurulumuz, korona bilim kurulumuz şu öneriyi sunacak büyük ihtimalle önümüzdeki haftalarda. Artık psikolojik bir destek vermek gerekiyor halkımıza. Yüz yüze olamayacağı için telefonla ya da sosyal medya üzerinden. Çünkü insanlar koronayak olmaya başladılar farkındaysanız eğer.
Evet öyle oldu maalesef.
Tedbirleri almamız gerekiyor. Bakın 6 feet 1.8 metre nedir bu? Tükürük yoluyla, salgı yoluyla geçtiği için, damlacık tarzında olduğu için bu virüs geçebileceği için 1.8 metre sosyal izolasyon alanı. Koruyamıyorsak asansör gibi yerlerde birbirimize sırtımızı dönelim. Soluk almayalım. Onun dışında kendi o halimizi ilan edip sosyal izolasyonumuzu çok iyi sağlayıp kendimizi korumamız gerekiyor Sayın Çamlıca. Yapacağımız işlem bu. Ve biz günde bakın yaratılış gereği, evrim gereği 70 ila 100 kez elimizi yüzümüze götürüyoruz bakın istem dışı günde. Ve bu hastalığın yayılımının %80'i el aracılığıyla oluyor Sayın Çamlıca.
Ellerimizi kontrol altına almamız lazım.
Evet, bakın bunları bilirsek eğer, pandemileri bilirsek eğer, İspanyol gribinde mesela aynı algılar oluşmuş. Bu çok önemli İspanyol gribi 1918 yılında. Mayıs ayında ortaya çıkıyor. Daha sonra Haziran'da durduğu sanılıyor. Bir mutasyon geçiriyor. Ağustos 1 başlıyor. Yaklaşık 100 milyon insan bu İspanyol gribi nedeniyle hayatını kaybediyor. Bakınız bunlar çok önemli Sayın Çamlıca. Bu konuları bilirsek eğer, dünyanın başına gelmiş olan bütün bu olayları, bu pandemileri nasıl atlattığımızı da görebiliriz. Hemen Osmanlı o dönemde mektepleri kapatıyor. Bakın biz ne yaptık? Okullarımızı değil mi? Bir yere bir tarihe attık Sayın Çamlıca.
Evet.
Aslında aynı şeyleri yaşıyoruz şu an. Yaşadığımız şeylerde ne oluyor? Sosyal medya biraz daha önde. Farkındaysanız eğer. Bakın en önemli konu aslında o şu an. Bakın Trump'ın attığı tweetler 1918 Amerikan gazetelerinde var. Amerikan gazetelerinde Amerikalılar şunu söylüyorlar. 1918 yılında Almanların çok ünlü olan U-botları üzerinden bu virüsün salındığı, biyolojik bir silah olarak atıldığı.
Evet.
Farkındaysanız eğer. Aynı şeyi nasıl yapmış için Amerikan postallarıyla beraber geldi demişti. Farkındaysanız eğer. Gecikmeleri önlemek ve aynı zamanda ekonomik krizi büyütmemek adına. Farkındaysanız tüm dünyaya bunu verdi. Yaklaşık 4 gün sonra Trump da biliyorsunuz COVID-19'u yani koronayı silip Çin'i izledi. Yani Çin virüsü dedi. Bakın biyolojik bir savaş mı deniyor? Evet. Hem biyolojik hem de ekonomik bir savaş baktığımız zaman. O zaman sosyal medya yokmuş 1918'de. Bu İspanyol gribi zamanında. Ama gazeteler üzerinden halkı birleştirmek ve propaganda yapmak üzere çeşitli dezenformasyonların yapıldığını da tarihi kayıtlarda görebiliyoruz. Osmanlı'da buna karşılık Hıfzı Sığa kuruldu biliyorsunuz. Bizim tipi salgınıyla beraber bilim insanlarımız bunları ortaya koyuyor. Biz de makalemizde bunlara değineceğiz zaten. Ve baktığımız zaman bizim biraz daha aklı selim olmamız lazım. Sosyal izolasyonu iyi sağlamamız lazım. Biraz da kendimize moral vermemiz lazım. Çünkü hepimiz evdeyiz, evlerimizdeyiz. Ve evde kalmak, izole olmak gerçekten kolay bir şey değil. Kendimizi karantinaya aldık farkındaysanız eğer. Evet. Sizler şu an mesleğinizi yapıyorsunuz, çıkıyorsunuz, büyük bir ihtimalle toplu taşım kullanıyorsunuz ve kendinizi izole etmek zorundasınız. Çünkü hayatın bir akışı var. Burada hepimizin bilinçlenmesi gerekiyor. Özellikle yurt dışı ile kıyasladığımız zaman Türkiye bu kurallara geçen hafta itibariyle Sayın Bakanımızın Süleyman Soylu'nun söylemine göre %95 riayet etmiş bakın hafta sonunda. Bu çok önemli bir rakam. Gerçekten.
Evet.
Eğer sosyal izolasyonu biz bu 3 hafta 90-95 civarında tutabilirsek, özel sektör haricinde söylüyorum çünkü onlar da artık evden çalışma modeline geçtiler. Biz bu pandemiyi rahat bir şekilde atlatabiliriz Sayın evet. Canlıca.
İşte mümkün olduğunca insanlar evlerinden çıkmazlarsa bu virüs yayılmayacaktır. En kısa zamanda bu virüsün yayılmasının önüne geçilecektir. Tabii burada insanlarımızın duyarlılık kazanması gerekiyor. Farkındalık oluşturmak gerek. Bu anlamda da sanatçılarımız da videolar çekiyorlar. Evinde kal, evinizde kalın diye. Bunlar da çok güzel çalışmalar. Sayın Özkoçak, ben şunu da sormak istiyorum sizlere. Bu virüslerin, pandemilerin Anadolu'ya da geldiğini, Anadolu coğrafyasına geldiğinden bahsettiniz. Bu evet. Pandemilerin bizim genetik yapımızla ne kadar ilişkisi var?
Şöyle bir şey var. Gen bencildir Sayın Çamlıca. Çok önemli bakın. Gen bencildir. Ve olumsuz her şeyi kayıt altına alır. Nedeni şu. Genetik şifremizle beraber biz zaten bu haplogruplar üzerinden dediğimiz küçük mutasyonların iziyle beraber zaten etnik kökenlerimiz ortaya çıkıyor bizim. Ufak bizim dediğimiz ufak böyle haplogruplarımız vardır. Bu mutasyonlar yer almaktadır. Y kromozomu ve diğer mutasyonlar üzerinden, mitokondriyal DNA üzerinden çünkü biz geçmiş haritamızı çıkartabiliyoruz. Farkındaysanız eğer göç yollarının çalışması vesaire çalışmalarda bu haplogruplar ele alınmıştı. Bir diğer makalemizde de bu konuyu ele alıyoruz. Ele almaya başladık zaten çalışmalarını yapıyoruz. Ve yurt dışında yapılan kaynaklara baktığımız zaman haplogruplar üzerinden de bu yayılımın ne kadar hızlı veya yavaş olabileceği görülüyor. Aslında pandemilerdeki en büyük mücadelelerden biri de budur. Gen havuzuna göre ilaçların ortaya çıkartılması. Bakın evet. Farmakoloji artık bireye özgü çalışmaya başlayacak yakında. Yaklaşık bir 50 yıl sonra artık kişiye özgü ilaçları görebileceğiz. Bakın bırakın toplumları, ülkeleri, kişiye özgü ilaç. Çünkü pandemilerde halk sağlığından sonra ikinci kademe dediğimiz yer aşı ve ilaçtır. Şu an bu çalışmalar da yapılıyor zaten bildiğiniz üzere. Biraz moral olması için de bunları aktaracağız ilerleyen zamanlarda. O yüzden bizim genetik havuzumuza, gen havuzumuza uygun ilaçların oluşturulması için de bizim bu farklılıklarımızın da ortaya çıkarılıp bunların da sunulması gerekir. Ancak yayılım zamanında buna pek bakılmaz Sayın Çamlıca.
Evet.
Yayılım zamanı biraz daha dikeyden yataya indiği an itibaren bu konular gündeme gelecektir. O yüzden biz epidemiyoloji dediğimiz alanda 4 soru vardır. nereye, ne zaman, nasıl ve kime? Antropoloji işte kime sorusunun tam odağındadır. Çünkü burada etnik köken devreye girer, yaş devreye girer, cinsiyet devreye girer, insan devreye gider. Ve o zaman da antropoloji bilimi burada bütün argümanlarını diğer bilim insanlarından, bilim gruplarından, bilim dallarından aldığı bilgiyi yorumlar ve bilim dünyasına katkı olarak sunar. O yüzden biz bu gen havuzumuza uygun, yani mutasyonlara uğramış gen havuzumuza uygun ilaçların yapılması konusunda da genetik antropologların, fiziki antropologların çalışmalarının ne kadar değerli olduğunu hep beraber ilerleyen zamanlarda görebileceğiz. Hatta ben pandemi kurullarında her ilde pandemi kurullarında hemşirelerimiz kendilerinin olmasını istiyorlar. Biz de sosyolog ve antropologların da yer almasını istiyoruz pandemi kurullarında.
Evet. Sayın Üskoçak, az önce bahsettiniz. Tarihte pek çok pandemi ve göze çarpan epidemiler var. Kara veba, kolera, grip, tifo, domuz gribi ve en son COVID-19. Evet. Bu bağlamda COVID-19 neden ön plana çıktı?
Biraz da şöyle bir durum var. İspanyol gribinden sonra en medyatik olan COVID-19 oldu. Nedeni şu, tam ekonomik savaşların ve biyolojik savaşların yapıldığı zamana denk geldi COVID-19'da gerçekten. Hatta bazen böyle ırkçılık ve teoriler ortaya atılıyor farkındaysanız eğer. Bir savaş haline geldi özellikle Avrupa'da. Farkındaysanız İtalya ve İspanya şu an tabiri caizse homurdanmaya başladı. Eğer biz Avrupa Birliği üyesi isek neden bize Çin ve Rusya şu an hem askeri yardım yapıyor, hem saha hastaneleri yapıyor, hem de bizim hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor diye. Yani Avrupa Birliği'nin de burada bir çöküş mekanizmasını aslında COVID-19 gösterdi. COVID-19 şu an dünyada ekonomik ve biyolojik savaşların tam merkezine oturdu. O yüzden çok değerli. Bakın bir İspanyol gribi vardı Türkiye'de ve dünyada gerçekten o zamanın Osmanlı döneminde gerçekten dünyayı sarsan ve şekillendiren ve COVID-19 oldu farkındaysanız eğer.
Evet.
Bakın ekonomik savaşların tam ortasında COVID-19 ve biyolojik savaşın da tam ortasında. Farkındaysanız eğer dün Rusya açıklama yapmıştı, sıtma ile beraber bir ilacı daha bulduk ve bu bizim katkıyla beraber yapmış olduğumuz ilacı insanlara deneyeceğiz diye. Az önce yaklaşık bir saat önce de Amerika'dan bir açıklama geldi. Evet, bu ilaç başarılı bir ilaç olabilir diye. Bakın artık ilaç savaşları bile farkındaysanız eğer ülkeler arasında gerçekleşmeye başladı. Türkiye de burada kendi nasibin olan yeri alıyor. Çok iyi çalışmalar yapılıyor. Antijen üzerine üretmek üzerine, aynı zamanda plazma üretmek üzerine değerli akademisyenlerimiz, meslektaşlarımız çok güzel çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın özel ortak çalışma alanları var. Geçen gün bize bir projelendirme ile ilgili yeni bir ilan geldi. COVID-19 ile ilgili yapılacak projeler öncelenecektir tarzında. Devletimiz de burada gereken bütün adımları atıyor. Ama sadece bunu akademisyenlere, sadece sağlıkçılara ve sadece basın, siz değerli basın mensuplarına bırakmamak gerekiyor. Evde kal çağrısı, sosyal izolasyon çağrısı ve aynı zamanda bizim birbirimize moral verme döneminde bile troller üzerinden, sosyal medya algıları üzerinden, insanların WhatsApp grupları üzerinden kirli bilgilenmemesi de gerekiyor. O yüzden burada her bireyin bir sağlık çalışanı gibi, bir akademisyen gibi, bir basın mensubu gibi burada savaşta ön saflarda yer alması gerekiyor. Çünkü bakın hem biyolojik hem de ekonomik bir savaşın tam ortasındayız.
Evet.
Ve maalesef bizim bu coğrafyamızda bu savaşların yüzyıllardır, binlerce yıldır yaşandığı yegane coğrafyalardan birisidir.
Evet. Sayın Üskoçak, siz lisansınızı ve yüksek lisansınızı Almanya Freiburg Üniversitesi'nde tamamladınız. Almanya'da evet, çok iyi bilen isimlerden birisiniz.
Evet.
Şimdi Türkiye'de alınan tedbirleri biliyorsunuz. İtalya evet, örneğin çok geç kaldı tedbir almakta ve bu virüs çok yayıldı. Karşılaştırmalı evet, bir değerlendirme yaparsanız Avrupa, Almanya ne durumda, Türkiye ne durumda?
Şimdi şöyle bir durum var. Aslında Çin'den başladı. Yayınımızın öncesinde ben size anlatmıştım. İlk bölümü yaklaşık 15 gün sonra verdiler. Farkındaysanız eğer. 4 ila 6 hafta bunu safsaklılar gizlediler. İtalya aynı şeyi yaptı farkındaysanız eğer. İtalya Akdeniz ülkesi olduğu için biraz bize benzer. Geçen sene bir Avrupa Birliği projemiz kapsamında o bölgenin tamamını gezmiş bir kişi olarak söylüyorum. Proje yürütücüsüydüm aynı zamanda. Projenin koordinatörüydüm ve yaklaşık 20'ye yakın akademisyenimizle beraber ziyarette bulunmuştuk. Bologna Üniversitesi, Milano, Roma ve diğer bilimlerimizin tamamını. Gerçekten bize çok benziyorlar İtalyanlar. O yüzden onlar onu tatil olarak görüp, biliyorsunuz bir Şampiyonlar Ligi maçının da biyolojik bir bomba olarak ortaya çıktığını söylüyor artık İtalyanlar. İtalyanlar artık öz eleştiri yapmaya başladılar. Keza Çin de öyle. farkındaysanız eğer.
Evet.
Peki Almanya'ya geldiğiniz zaman durum niye farklı? Bakın Angela Merkel'in gerçekten çok, ya Almanların bir ekolü var. Ben de aynı zamanda Alman lisesinde eğitim aldığım için küçük yaştan beri. Almanlar doğruyu söylemeyi bazen ceza olarak görmezler. Bu iyi bir disiplindir kendilerinde. İş disiplinidir. Ve Almanlar şunu söyledi Angela Merkel. Bakın ne kadar önlem alsak bile %40 ila 60 oranında nüfusumuza bu enfekte olacak. Biz bundan sakınamayacağız.
Evet.
Ne dediler bunu görünce? Evet, sakınamayacağız ama hepinize modern tıbbın bütün nimetlerinden faydalanma kapısını açıyoruz. Nedir bu kapı? Lütfen izole olun. Bakın çok mantıklıydı. Çünkü dikey bir eğri. Şu an dikey bir eğri ile siz yoğun bakım ünitesini kilitlersiniz. Ama yatay bir eğri ile giderseniz bütün vatandaşlarınızın modern tıptan faydalanmasını sağlarsınız. Bakın Almanların en iyi yaptığı iş bu. Şu an kitlerini bizde hemen hemen aynı oranda yapıyorlar baktığınız zaman testlerini. Fakat onlar biraz daha bilinçliler. Biz iki hafta gezdik maalesef farkındaysanız ya. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması neydi aslında? Gerçekten sokağa çıkma yasağı ilan etmeden sokağa çıkma yasağı ilan edildi farkındaysanız eğer. Evet. Alınan kararlar bu aslında baktığımızda. Biz bu kararları aldırmayacaktık. Nedeni şu, Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim seviyesi ortalaması ilkokul 4-5 seviyesinde. Evladınızı düşünün. İlkokul 5 seviyesindeki bir evladınıza bunu aktarmaya çalıştığınızı düşünün. Tabii ki %100 idrak edemeyecektir. O yüzden diyoruz ki her evde bir tane korona uzmanı olmalı. Her evde, her hanede. Anneciğim şunu yapalım. Babacığım lütfen bunu yapalım. Çünkü baktığımız zaman onları biz korurken şu an onlar bizi koruyor. Yani dağıtıcı olma konusunda çok farklılar. Bakın Almanya ve Avrupa örneğine baktığımız zaman gerçekten lokomotif ülke olduğunu gösterdi Almanya. Hatta şu an İtalya'daki ve Fransa'daki yoğun bakımda olan hastaları şu an alıyor farkındaysanız eğer.
Evet.
Bakın çok önemli bunlar Sayın Çamlıca. Almanya görevini yapıyor şu an. Ama önemli olan ne burada? İtalya'nın yapamadığını ve İspanya'nın yapamadığını İngiltere niye yapamadı? Farkındaysanız eğer. Dağılmasına izin verdi. Farkında mısınız?
Evet.
Dağılsın dedi. Biz dedi bağışıklık kazanacağız toplum olarak. Fakat şu an önünü alamıyorlar.
Doğru.
Yani biraz Avrupa üzerinden bakıp Türkiye'ye döndüğümüz zaman kültürel farklılıklar çok önemli. Bakın iki örnek. İtalya ve Almanya baktığınız zaman. Aralarındaki mesafe 1,5-2 saat. Ama iki ülkenin ne kadar siyah ve beyaz olduğunu görebiliyoruz. Bu aslında kültürel farklılıklar. Türkiye Cumhuriyeti de yarı İtalya yarı Almanya. Büyük şehirlerimize baktığımız zaman halkın %80'i izoleydi. Ama küçük şehirlerimize baktığımız zaman köy ve kasabalarımıza hayatlar devam etti. O yüzden yayılım şu an köy ve kasabalara biraz daha fazla şehir merkezlerimize göre.
Hı hı.
Çalışmadıkları halde. Bu kültürel farklarımızı görmemiz lazım. Bu bizim zenginliğimiz. Ama bu zenginliği halkı bilinçlendirerek ve her evde bir korona uzmanı bulundurarak koronaya olmadan tamamlamamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti OECD ülkelerin üzerinde mi? Evet. Büyük bir artımız var mı? Evet. Fakat madalyonun bir diğer yüzü var. Sağlık çalışanları konusunda maalesef Yunanistan'ın bile gerisindeyiz. Bakın bile diyorum çünkü Yunanistan Avrupa besliyor farkındasınız. Yani Avrupa Birliği elini çektiği an Yunanistan batar. Bakın öyle bir ülkede bile 100 kişiye düşen, 100 bin kişiye düşen doktor sayısında biz Yunanistan'ın gerisindeyiz. Yani sağlık çalışanlarımızı pandemilerde değil, diğer zamanlarda da görmemiz gerekiyor. Ki bunu Sağlık Bakanlığımız gördüğü için hemen yeni alımlar yaptılar. Bu yerinde bir karardı, iyi bir karardı. Fakat yurt dışından okumuş gelmiş denklik mağduru tıpçılarımız var. Çok fazla tweet geldi okumuşsunuzdur. Ben de şu an okumaya çalışıyorum ama bayağı bir tweet gelmiş bu konuyla ilgili farkındaysanız.
Çok fazla evet.
Yurt dışında, evet yurt dışında okumuş Sayın Çamlıca. Bu gençlerimiz yaklaşık 2500-3000 tıpçımız var. Ve bunlar da görev almak istiyorlar şu an Sağlık Bakanlığımızda. Sayın Cumhurbaşkanımız 3 kez talimat vermişti. İnşallah bu son talimatı vereceğini düşünüyorum ben. Ve son talimattan sonra bu genç kardeşlerimizin, tıpçılarımızın, FTR'cilerimizin, sağlık çalışanlarımızın ordusuna katılacağını düşünüyorum. Çünkü bunlar birçoğu ilk 500'de üniversitede mezun oldular Sayın Çamlıca. Ve bunları hemen sistemimize katmamız gerekir ki şu an sağlık ordumuzun daha da güçlü ve daha da fazla olması gerekmekte.
İnşallah onlar da en kısa zamanda sağlık sistemine dahil olacaklardır.
İnşallah.
Sağlık Bakanlığı gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyor. Son zamanlarda haberlerde de duymuşsunuzdur. Şehir hastanelerini eleştirenler vardı. Ama gelinen noktada gördük ki şehir hastaneleri ne kadar elzemmiş bizim için. Bakınız, yakın zamanda bir haber de paylaşılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs tedavisi gören kişi sigortalıysa $9,000, sigortalı değilse 34 bin dolar ödemek zorunda kalıyor.
Evet, 35 bin dolara yakın bir rakam, doğru. Evet,
evet, çok bu fazla, gerçek rakamlar.
Evet, gerçek bir bilgi, doğru.
Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz Türk milletinin yanında.
Sayın Çamlıca, bu sosyal devletin gereği. Biz sosyal devletiz. Bakın, İngilizler gibi yapmadık şu an, farkındaysanız. Yani İngilizler, İtalyanlar, tamam halk bu kadar olmadığını söylüyor ama yaşlılarını 70 yaş üstü, 65 yaş üstü olup kronikleşen ve kurtaramayacağını düşündüklerini ölüme terk ettikleri haberleri geldi, gerçekten de. Ya da yaşlı bakım evlerini terk edip gidenleri gördük İspanya'da. Bakın, biz hem sosyal devlet gereği hem de merhametimiz bizi biz yapan, insanı insan yapan merhametidir, empati kurmasıdır. Doğada bütün hayvanlar hastalarını, yaşlılarını doğada açlığa ve ölüme bırakabilir. Fakat insanoğlu böyle değildir. Bir antropolog olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim coğrafyamızda yaşlılar bizim baş tacımızdır. Onlar bizim her şeyimizdir. Onlar bizim çınarımızdır. Çünkü biz onları birer kütüphane olarak görürüz. Gerçekten de öyleler. Bizi biz yapan özellik de budur zaten. O yüzden Sağlık Bakanlığımızın attığı bütün adımları bizim ve uyarılarının tamamını riayet etmemiz gerekiyor. Çünkü devlet olarak biz bir savaş halindeyiz şu an. Koronavirüsüyle savaşıyoruz. Sınır dışında cephede savaşan askerlerimizden bir farkımız yok gerçekten. Önde sağlık çalışanlarımız var. Arkada polisimiz, emniyet kuvvetlerimiz var. Değerli kolluk güçlerimiz var. Ve sonrasında bizler geliyoruz, bakın. Basın mensupları ve akademisyenler geliyor. Bizim bu savaşı kazanmamız adına hepimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak hepimizin üzerine düşen görevler var. Bu görevleri yerine getirmemiz gerekiyor. Siyasi söylemleri bırakmamız gerekiyor. Bakın, hala siyasi söylemler üzerinden, troll hesaplar üzerinden algılar yönetilmeye çalışılıyor. Medya antropolojisi dersi veriyorum öğrencilerimize, değerli lisans öğrencilerimize. Orada anlattığım şeyler, maalesef 2 ay önce anlattığım şeyleri birebir yaşıyoruz. Ve çok üzgünüm bu konuda. Bizim bir ve beraber olmamız gereken bir dönemdeyiz. Bakın, İngiltere'nin eski yöneticileri bile bir dünya hükümeti kurulmasını öneriyor, bakın. Bu salgına karşılık, düşünebiliyor musunuz? İngilizlerin, evet, bunu önerdiği bir sistemi, bir zamanı yaşıyoruz şu an. O yüzden bizim devletimizin yanında saflarında bulunmamız lazım. Bu pandemiyi atlatana kadar, ki Mayıs ayının sonuna kadar bu eğrinin düşeceğini pek tahmin etmiyor bile insanları gerçekten de. Bizim hepimizin devletimizin yanında olması gerekir. Siyasi görüşlerimizi, etnik kökenimizi ya da bütün düşüncelerimizi, ideolojilerimizi kenara bırakıp devletimizin yanında hep beraber olmamız gerekiyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımız şu an Türkiye'deki olan biteni izliyor. Onlara da bizim moral olmamız lazım. Onlara da destek vermemiz lazım. Farkındaysanız bugün sadece 5 tane Almanya'da Türkiye asıllı vatandaşlarımız hayatını kaybetti, bakın. Baktığınız zaman bunlar birer can. Fransa'da keza öyle, İngiltere'de kaybettik, Almanya'da kaybediyoruz. O yüzden bizim onlara moral olmamız lazım, destek vermemiz, evet, lazım. Ve pandemilerin geçmişini iyi bilmemiz lazım. Yüzyıllardan beri pandemiler oluştu, oldu, olmaya devam edecek. Fakat moralimizi bozmadan, birbirimizi korkutmadan, WhatsApp gruplarında işte şu son dakika haberi diye dağıtılan haberlere bakarak devlete güveni sarsmamamız lazım. Çalışanlarımıza, sağlık çalışanlarımıza destek vermemiz lazım. Ve aynı zamanda devletin bize vermiş olduğu uyarılara uymamız lazım, bakın. Biz bu kurallara uymazsak eğer, sosyal izolasyonu sağlamazsak eğer, bize bir şey olmaz dersek eğer, Allah korusun, ya da Allah verdi bu hastalığı, ölürsek ölelim ne yapalım dersek eğer, modern tıbbın bize vereceği bütün faydaları kullanmamak üzerine bir modelleme yapmış oluruz. Bakın, evet, en büyük sıkıntımız da o Sayın Canlıca. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın da en büyük sıkıntısı bu. Bana bir şey olmaz değil, bize bir şey olur, Allah korusun. Siz getirirsiniz, taşırsınız ve yüzlerce insana ulaştırabilirsiniz. Bakın, İtalya'daki vaka öyle oldu. Bir, evet, can, bir maçla beraber tüm Türkiye'ye yayıldı. Tüm İtalya'ya yayıldı. Evet. İtalya'dan aynı zamanda Avrupa'ya yayıldı. Ve biz sınırlarımızı kapatmasak İtalya'daki o yayılım Türkiye'de ulaşacaktı belki. Zamanında aldığımız kararlar, bizi izolasyonumuz gerçekten bizi farklı kıldı. Avrupa Birliği şu an büyük bir sınavın eşiğinde. Türkiye Cumhuriyeti bu sınavı geçtikten sonra ben çok daha iyi bir şekilde yeni bir güne uyanacağımızı düşünüyorum Sayın Çamlıca.
İnşallah Sayın Özkoçak, Türkiye'de bu sıkıntıyı en az zararla atlatacaktır inşallah. En önemli olan moral sahibi olacağız ve birlik beraberlik içerisinde olacağız. İnşallah hep birlikte güzel yarınlara uyanacağız. İnşallah. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz size.
Rica ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu bilgileri bana aktarma fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun. Çünkü yurt dışındaki vatandaşlarımız da bizden moral bekliyor. Bizden bir ışık bekliyor. Onlara ışık olabildiysek, onlara moral olabildiysek ne mutlu bizlere Sayın Çamlıca.
Evet, çok teşekkürler. Hoşçakalın.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doktor Vahdet Özkoçak bizlerleydi.
Adım buyur aşkım, sen yine duyguyu açtın. Aşkın adını senle ilk defa duydum ben. Gel hadi seni içimden koparat. Var mı böyle becerin, sensin becerin. Mucize dedikleri düşece, ben sana aydın her gece. Ölsem de söylemem ki kimseye. Gel hadi evlen benimle. Mucize dedikleri düşece, ben sana aydın her gece.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Euro Akademik Başkanı ve politika analisti Mustafa Ulusoy, Belçika Brüksel'den telefon attığımızda. Mustafa Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederiz. Orada durumlar nasıl? İyi misiniz?
Bizler iyi, şu an itibariyle iyiyiz. Alınmış olan tedbirlere riayet etmeye çalışıyoruz. Evde kal mesajlarına hem bizler de benzer paylaşımlar yapmak suretiyle destek olmaya çalışıyoruz. Hem de evde kalmaya çalışıyoruz ama bu arada gündemi takip ediyoruz. Sizlerle de bu fırsatı bulmuş olmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum. Teşekkür ederim.
Biz de teşekkür ederiz. Avrupa Birliği koronayla ortak mücadele planı üzerinde çalışıyor. Avrupa Birliği evet. Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği üye ülkeleriyle sanal bir zirve yaparak koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan sorunları ele almıştı geçtiğimiz hafta. Bu toplantıdan neler çıktı, nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, şimdi tabii çalışma alanımız Avrupa Birliği olması hasebiyle bu toplantıları da bizzat takip etme durumunda oluyoruz. Hemen çıkışında zirvenin Charles Michel ve aynı zamanda da von der Leyen, ikisi eş zamanlı olarak bu basın toplantısını düzenlediler. Charles Michel'in altını çizdiği belli başlı birkaç konu vardı. Aslında henüz bir mutabakatın çıkmadığını biz o ifadelerden anladık. Ancak bu ifadelerden aynı zamanda da AB üye ülkelerinin, liderlerinin gündemini de anlama şansımız oldu. Neydi o konular? Öncelikle AB'nin iç ve dış sınırlarındaki mevcut durum görüşüldüğünü bizzat Charles Michel ifade etti. Çünkü biliyorsunuz Avrupa Birliği içerisinde sınırların kaldırılmış olduğu, tamamında olmasa bile bütün üyelerde bir Schengen alanı var ve bu Schengen alanında AB'nin temel prensipleri olan kişilerin serbest dolaşımı, malların serbest dolaşımı gibi konular bu virüs salgını nedeniyle sekteye uğradı. Dolayısıyla şu an itibariyle Avrupa Birliği'nde iç sınırlarda çoğu ülke, Almanya gibi, Hollanda gibi, Belçika gibi, Fransa gibi ülkeler zaruri olarak iç ve dış insanların geliş gidişlerine bazı istisnalar haricinde yasak koydular. Dolayısıyla bu AB liderlerinin sanal koronavirüs salgınına dair zirvesindeki temel konuydu. Bununla birlikte salgının AB gündemine oturmadan hemen önceki günlerinde, haftalarında özellikle İdlib kaynaklı olarak başlayan ve Türkiye'nin artık AB'nin sözlerini tutmasını da görülmesi açısından sınırdaki o yığılmaya ve mülteci akınına müdahale edemeyeceğini beyan etmesi üzerine AB'nin dış sınırlarında da tekrar bir sınır güvenliği sorunu ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla Charles Michel'in bu sanal zirve sonrasında verdiği en önemli mesaj aslında AB üyelerinin iç ve dış sınırlardaki durumun ele alınması konusu olduğunu söyledi.
Evet.
Bunun akabinde Avrupa Birliği'nin çok sayıda vatandaşı şu anda AB dışındaki ülkelerde mahsur kaldı. Bu hala çözülebilmiş bir sorun değil. Bugün öğlen itibariyle Avrupa Birliği Komisyonu'nun gündelik basın toplantısında bu konu tekrar gündeme geldi. Şu ana kadar sadece 4000 AB vatandaşının, yani 27 üyeli bir birlik olan Avrupa Birliği'nin vatandaşlarının sadece 4000'in geri getirilebildiği ve yaklaşık 100 kadar uçuşun şu anda planlanmakta olduğu ve Avrupa Birliği'nin bu vatandaşlarını AB'ye getirmek üzere çalıştığı ifade edildi. Ancak Avrupa Birliği gibi bir yapının bu kadar aslında bir başarısızlık alanı diyebiliriz. Burada böyle bir analizi yapmak herhalde yanlış olmaz. Çünkü sadece 4000 vatandaşını getirebilmiş olması da büyük bir problem olarak AB'nin önünde kalıyor ve sanal zirvede de bu konu ele alınmıştı. Bunun dışında Avrupa Birliği'nin bir takım mali yardımları harekete geçirmesi yönünde bir takım talepler vardı. Tabii ki biliyoruz ki özellikle İtalya başta olmak üzere Yunanistan tabii hemen akabinde bu konuda AB'den taleplerde bulundu. İspanya şu anda biliyorsunuz son derece büyük bir sorunla karşı karşıya, korona anlamında çok büyük can kaybı yaşanıyor. İspanya belki de Avrupa'daki rekoru kırdı diyebiliriz bu son 24 saatte de.
Evet.
Dolayısıyla Avrupa Birliği ülkelerinin şu anda bütün ülkelerden bir beklentisi var. Özellikle zor durumdaki ülkelerin bize yardım edilsin yönünde bir beklenti var. Fakat bu zirve sonrasında bu soruların hepsine cevap bulundu mu diye soracak olursak cevap tabii ki hayır. Çünkü zaten Avrupa Birliği'nin işleyiş biçiminde genellikle konsey toplantılarının birisinde gündeme gelen yeni konular bir sonraki konsey toplantısına kadar, yani bir aylık bir süre içerisinde AB komisyonu tarafından analiz ediliyor. Yani çalışma biçimi olarak. Dolayısıyla böylesine yoğun bir krizin, günlük tedbirlerle cevap verilmesi gereken bir krizin karşısında Avrupa Birliği'nin işleyişinden kaynaklanan bir hantallığı var. Bir defa bunu ortaya koymak gerekiyor. İkincisi, bütün ülkeler bu krize karşı büyük bir şaşkınlık içerisinde ve AB'nin ortak bir cevap verme süresini bekleme lüksleri yok hiçbirisinin. Dolayısıyla AB bu anlamda ülkeler arasında bir yardımlaşma çağrısı yapmak durumunda kaldı. Bu çağrıyı kim yaptı? O da Avrupa Birliği Konseyi Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından yapıldı. Von der Leyen burada bütün ülkelere birlik çağrısı yaparak akıllı bir strateji yürütmeliyiz. Bu sayede ancak Avrupa Birliği vatandaşlarını koruyabiliriz dedi. Tabii böyle bir çağrı yapıyorsunuz, akıllı bir strateji çağrısı. Fakat bunun içerisinde ne var dendiği zaman çok fazla da masa üzerine konulmuş bir öneri olduğunu görmüyoruz. Zira ülkelerin yaptığı tedbirler, aldığı tedbirler kendi çerçevelerinde gerçekleşti. Fakat enteresan olan şu, Avrupa Birliği bu ortamda Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ülkelerine yönelik özel bir destek paketi açıkladı bugün itibariyle. Buralara yönelik olarak tıbbi solunum cihazları, maskeler ve sağlık ekiplerinin korunması yönünde bir takım kıyafetlerin de gönderildiği söylendi. Bu anlamda AB'nin politik yönü bir yandan devam ediyor.
Evet.
Yani Avrupa Birliği genişleme stratejisine yönelik olarak Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'yı desteklemeye devam etti. Fakat İtalya'dan çok sert bir açıklama geldi bugün yine. Eğer bu günleri biz böyle atlatacak olursak bize yardım etmeyenlerle aynı çerçevede kalmayız diye. Bu üstü kapalı bir aslında tehdit diyebiliriz AB'ye yönelik. Ama Avrupa Birliği henüz çözüm bulamadı. Diğer taraftan Avrupa'da şöyle bir gelişme yaşandı. Bazı özel sektör firmaları 3 boyutlu sağlık malzemelerini yazdırmaya başladıklarını ve bu sayede örneğin maskeler gibi bir takım araçları geliştirmeye başladıklarını söylemişlerdi birkaç gündür. Bugün Avrupa Komisyonu'ndan bu anlamda da bir standart açıklaması geldi ve Avrupa Birliği'nin bu konuya standartlar koyduğu, internet sitesinden bunu yayınladığı ve bu koşullara uymayan üretimlere de izin verilmeyeceği ifade edildi. Aslında Avrupa Birliği konuyla çok yönlü olarak, eş zamanlı olarak mücadele etmeye çalışıyor diyebiliriz. Fakat vatandaşları da en çok ilgilendiren ve komisyonun da özellikle üzerinde durduğu şey şu. Bir defa insan geçişleri çok çok sınırlandırıldı. Bazı kişiler Almanya-Fransa sınırında bir ülkede oturup diğerine çalışmaya gidip geliyorlar. Eğer bu durumda olan insanlar temel sektörler arasında değilse çalıştığı sektör artık geçiş yapamıyorlar. Yani Schengen bir nevi askıya kaldı. Ama ilginç evet. olan şu, sağlık sektörü çalışanları tabii ki kritik sektör, gıda sektöründeki çalışanlar, mevsimlik tarım işçileri, bakın çok ilginç, bugün itibariyle AB bunu açıkladı, kritik sektör kapsamına alındı. Yani ürünlerin ekilme döneminde, bakımları döneminde ya da hasat döneminde mevsimlik işçiler ülkeler arası geçebilir denildi. Bu anlamda emeğin serbest dolaşımı bir nevi garantiye alındı. Fakat halkın en çok sorduğu soru şu. Bu dönemde evde kalıyoruz. Eğer tedbirler sıkılaştırılırsa gıda tedarikinde sorun yaşar mıyız diye. Ülkeler de bu sorunu yaşıyor. O yüzden şu anda Avrupa Birliği malların serbest dolaşımı, kamyonların hiçbir şart istisna gözetilmeksizin hızlı akışa tabi tutulmak suretiyle evet. Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşımını garanti etmek için var gücüyle çalışıyor.
Geçtiğimiz günlerde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de bu hususa dikkat çekmişti. Tek pazarın kesintiye uğramaması gerektiğini söylemişti.
Aynen öyle.
Üye ülkeler arasından mal ve ürün geçişlerinin engellenmemesi gerek dedi.
Evet, ilk önce bunun çağrısını yapmıştı. Bugün itibariyle de komisyonda bir harita gösterildi. Avrupa Komisyonu'nun ilgili sözcüleri tarafından. Eş zamanlı olarak kamyonların sınırlardaki yoğunluğunu aktaran bir haritaydı bu. Şu anda sınır geçişlerinde Almanya-Fransa arasında 10 dakika, 15 dakika gibi bir süre bekleyen kamyonlar en fazla beklemeyle Macaristan-Romanya sınırında şu bugün itibariyle 2 saate düşürdük dedi komisyon evet. sözcüsü. Bu anlamda Avrupa Birliği ülkeler arasında bir koordinasyon, bir yardımlaşma teşvikinde bulunuyor. Fakat ilginç olan şu oldu, İtalya'ya ve İspanya'ya Avrupa Birliği içerisinden tek yardım bugün itibariyle Çekya'dan gitti. Çekya kendi bayrağını ve İtalya bayrağını koyduğu bir takım kartonlarla yani AB yardımından ziyade ülkeler arası bir dayanışma mesajı vermek suretiyle bu iki zor durumdaki ülkeye yardımda bulunmuş oldu.
Sayın Ulusoy,
genel anlamda Avrupa Birliği'ndeki çerçeve bugün itibariyle bu şekilde gerçekleşti diyebiliriz aslında.
Sayın Ulusoy, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
Çok sağ olun, hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Euro Akademik Başkanı ve politika analisti Mustafa Ulusoy telefon hattımızdaydı. Efendim, böylelikle Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.